Ayrım 39.
Sayfa 299. Sinek gibi öldürür hem en başta da beni. Sonra en çok korktuğum bir şey daha var. Babasına bir şey yaptığı zaman beni de suç ortağı sanmalarından çekiniyorum. Ne diye suç ortağı sansınlar seni? Çünkü işaretleri büyük bir gizlilikle bildirdim ona. Ne işaretlerinden söz ediyorsun? Kime bildirdin? Allah cezanı versin, daha açık konuşsana. Smerdyakov kibirli bir rahatlıkla sözcükleri uzatarak, "Doğrusunu söylemem gerekirse," dedi, "Fyodor Pavlovich'le aramızda bir sır var. Sizin de bildiğiniz gibi, biliyorsanız elbette, birkaç günden beri yani geceleri, hatta akşamları içeriden sıkı sıkı kapıyor kapıları. Son zamanlarda erken gelmeye başladınız eve, hemen odanıza çekiliyorsunuz, dün de hiç dışarı çıkmadınız. Bu yüzden babanızın geceleri ne denli özenle kapıyı bacayı kapadığını bilmeyebilirsiniz. Grigori Vasilievich'e de sesinden tanımadıkça açmıyor kapıyı. Ama Grigori Vasilievich gelmiyor artık. Şimdi yalnız ben görüyorum hizmetini. Agrafena Aleksandrovna ile işi pişirmeyi aklına koydu koyalı kendisi böyle istiyor. Akşam olunca da gene onun emriyle şimdiki gibi dışarı çıkıyor, bekçilik ediyorum. Gece yarısına kadar uyumayacağım. Avluda dolaşıp Agrafena Aleksandrovna'yı bekleyeceğim. Birkaç gündür gözü yollarda babanızın, deli gibi. Şöyle diyor. Grushenka ondan, Dmitri Fyodorovich'ten, Mitya diyor babanız. Korkuyor. Bu yüzden gece geç vakit arka yollardan gelecek bana. Sen gece yarısına hatta daha geç saatlere dek bekle. Geldiği zaman hemen koş, kapıya ya da bahçeye bakan pencereye vur. Önce iki kez yavaş yavaş şöyle, bir, iki. Sonra hemen arkasından üç kez hızlı hızlı, tak tak tak. O zaman Grushenka'nın geldiğini anlar, açarım sana kapıyı. Başka bir işaret daha bildirdi bana. Önemli bir şey olursa iki kez hızlı, tak tak. Sonra bir an bekleyip bir kez daha iyice hızlı vuracağım. O zaman pek önemli bir şeyin olduğunu, kendisini kesinlikle görmem gerektiğini anlayacak, kapıyı açacak bana, içeri girip durumu anlatacağım. Agrafena Aleksandrovna kendisi gelmez de birisiyle bir haber yollarsa bu işareti kullanacağım. Sonra Dmitri Fyodorovich de gelebilir, yakında olduğu haberini verebilmek için gene bu işaret yardımıyla gireceğim eve. Dmitri Fyodorovich'ten çok korkuyor. Öyle ki Agrafena Aleksandrovna gelse, beraberce eve kapanmış olsalar bile, Dmitri Fyodorovich yakınlarda bir yerde görününce gene pencereyi üç kez vurarak hemen haber vermek zorundayım. Çünkü beş vuruşlu birinci işareti Agrafena Aleksandrovna geldi anlamına kullanacağım. Üç vuruşlu ikinci işaretse önemli bir durum var, sizinle görüşmeliyim anlamında. Kaç kez anlatıp yineletti bunları bana. Bu işaretleri dünyada ikimizden başka hiç kimse bilmediği için çekinmeden, hiç seslenmeden, yüksek sesle seslenmekten korkuyor. Hemen açacak kapıyı. İşte Dmitri Fyodorovich de biliyor şimdi bu işaretleri. Nereden biliyor? Sen söyledin değil mi? Ne cesaret seninki? Korkudan söyledim. Nasıl susabilirdim karşısında? Her gün sıkıştırıyordu beni. Aldatıyorsun beni, sakladığın bir şey var mı benden? Bacaklarını kırarım senin. Ben de kendisine olan sonsuz bağlılığımı göstermek için bu gizli işaretleri anlattım. Ancak o zaman kendisine aldatmadığıma, olanı biteni ona yetiştirdiğime inandı. Bu işaretlerden yararlanmayı eve girmeye kalkışabilecekse bırakma. Ne çılgın olduğunu bile bile ona karşı koymaya cesaret etsem bile hasta yatarken nasıl engel olabilirim eve girmesine? E Allah'ın derdi, Sara nöbeti geleceğini böylesine kesinlikle nasıl biliyorsun şeytanın dölü? Alay mı ediyorsun benimle yoksa? Sizinle nasıl alay ederim? Hem alayın sırası mı şimdi? Nöbet geleceğini hissediyorum, böyle bir önsezi var içimde. Korku da yeter buna zaten. Hay Allah'ın belası herif. Sen yatarsan Grigori bekler. Grigori'yi uyar, bırakmasın onu içeri. Beyefendinin izni olmadan işaretleri dünyada söyleyemem Grigori Vasilievich'e. Sonra Grigori Vasilievich'in beklemesine, ağabeyinizi bırakmamasına gelince bu da olmaz. Dünden beri hasta çünkü. Marfa Ignatievna yarın tedavi etmeyi düşünüyor onu. Demin konuşuyorlardı. Pek ilginç bir tedavi usulleri var. Marfa Ignatievna bir takım otlardan koyu bir su çıkarıyor. Evde her zaman hazır bulundurur bu suyu. Hangi otlardan nasıl çıkardığını da hiç kimseye söylemez. Grigori Vasilievich'in yılda 2-3 kez gelen felce benzer bel tutulması başladığı zamanlar bu esrarlı ilaçla tedavi eder onu. Bir havlu alır, bu suya batırır. Grigori Vasilievich'in sırtını havlu kuruyuncaya, etleri kızarıp kabarıncaya dek yarım saat ovar. Sonra şişede kalan ilacı bir takım dualarla içirir ona. Ama hepsini içirmez, dibinde biraz bıraktırır, onu da kendi içer. Şunu da söyleyeyim size, ağızlarına içki koyan insan değildir ikisi de. Bu suyu içer içmez oldukları yere yığılır, uzun süre deliksiz bir uyku çekerler. Grigori Vasilievich sapasağlam kalkar, Marfa Ignatievna bu söylediğimi yarın yaparsa Dimitri Fyodorovich'i falan duymazlar bile. Kaldı ki içeri girmesine engel olsunlar istiyorsunuz. Top atılsa uyanmazlar. Neler saçmalıyorsun diye bağırdı Ivan Fyodorovich. Bütün bunların özellikle aynı zamana rastlatıldığı besbelli. Sen Sara nöbetine yakalanacaksın, onların ikisi de baygın yatacaklar. Senin parmağın olmasın sakın bunda. Birden ağzından kaçmıştı bu soru, kaşlarını öfkeyle çattı Smerdyakov. Benim parmağım nasıl olur? Hem ne diye karışayım böyle bir işe? Dimitri Fyodorovich canı istediği, aklına koyduğu gibi hareket eden bir insandır. Nasıl bilirse öyle yapar. Yoksa zorla getirip babasının odasına sokacak değilim ya onu. Ivan Fyodorovich yüzü öfkeden bembeyaz. Agrafena Aleksandrovna'nın gelmeye hiç niyeti olmadığını kendin söylüyorsun dedi. Öyleyse ne işi var burada Dimitri'nin hem de gizli gizli? Senin uydurmaların bunlar. Üstelik burada kaldığım sürece ihtiyarın hep kendi kendine hayaller kurduğuna, bu kadının gelmeyeceğine ben de inandım. O gelmedikten sonra Dimitri ne diye gelsin? Söyle, ne düşündüğünü bilmek istiyorum. Niçin geleceğini siz de biliyorsunuz. Benim düşüncemin ne önemi var? Öfkesinden gelecektir. Ya da hastalandığım zaman kuşkulanacak. Dün olduğu gibi acaba ondan gizli geldi mi diye odaları arayacaktır. Fyodor Pavlovich'in 3000 rublelik bir paket yapıp 3 yerinden mühürledikten, kurdeleyle bağladıktan sonra üzerine kendi el yazısıyla ''Bana gelmeye razı olursa meleğim Grushenka'ya, 3 gün sonra da güvercinime'' diye ekledi altına. Yazıp hazır tuttuğunu da biliyor. Bunlar kuşkulandırıyor insanı. Ivan Fyodorovich çıldırmış gibi ''Saçma'' diye haykırdı. Dimitri para çalacak, hele bu amaçla babasını öldürecek insan değildir. Öfkeden ne yaptığını bilemez bir budala olduğu için dün Grushenka için öldürebilirdi onu ama soygunculuk yapmaz. Şimdi paraya çok pek çok ihtiyacı var Ivan Fyodorovich. Ne çok ihtiyacı olduğunu bilmiyorsunuz. Smerdyakov son derece sakin, tane tane konuşuyordu. Üstelik bu 3000 rublenin kendi hakkı olduğu inancında. Babamın tam 3000 ruble daha borcu var bana diyor. Öte yandan şu da bir gerçek ki Ivan Fyodorovich, Agrafena Aleksandrovna isterse onu yani beyefendiyi, Fyodor Pavlovich'i kendisiyle evlenmek zorunda bırakabilir. Böyle bir şeyi istemesi yeter. Doğrusunu söylemek gerekirse istiyor da sanırım. Gelmeye niyeti yok diyorum ya, belki hanımefendi olmak için can atıyordur. Grushenka'nın tüccarı Samsonov'un ona bu evliliğin hiç de kötü bir şey olmayacağını söylediğini, gülüştüklerini kesinlikle biliyorum. Kafası pek çalışan bir kadındır. Dimitri Fyodorovich gibi çıplağın biriyle evlenmeyi aklının ucundan geçirmez. Şimdi kendiniz düşünün Ivan Fyodorovich. Bu durumda ne Dimitri Fyodorovich, hatta ne de kardeşiniz Alexey Fyodorovich'le size bir ruble kalır babanızın ölümünden sonra. Çünkü varını yoğunu kendi üzerine yaptırmak amacıyla evlenecek Grushenka babanızla. Ama henüz bir şey olmamışken babanız ölüverse 40'ar bin ruble kalır size. Öylesine nefret ettiği Dimitri Fyodorovich bile konar 40 bin rubleye. Çünkü vasiyetnamesini yapmadı daha. Bütün bunları ağabeyiniz çok iyi biliyor. İvan Fyodorovich'in yüzünde kaslar çekildi. Birden kıpkırmızı oldu yüzü. Smerdyakov'un sözünü keserek, ''Öyleyse ne diye Çermaşniya'ya gitmeyi salık veriyorsun bana?'' dedi. ''Ne demek istiyordum bununla?'' ''Ben gideceğim, arkamdan da olanlar olacak.'' Soluk almakta güçlük çekiyordu İvan. Smerdyakov karşısındakinin yüzüne dikkatli dikkatli bakarak, ''Sakin, ağırbaşlı, çok doğru.'' dedi. İvan Fyodorovich kendini güç tutarak, ''Ne demek çok doğru?'' diye sordu. Gözleri parlıyordu. Smerdyakov son derece iştenlikle İvan Fyodorovich'in parlayan gözlerinin içine bakarak, ''Size acıdığım için salık veriyordum bunu.'' dedi. ''Yerinizde olsaydım çekip giderdim. Ne diye bulaşacaksınız böyle bir işe?'' İvan Fyodorovich ayağa kalktı birden. ''Sanıyorum çok budala, alçak bir insansın.'' Hemen yürüyüp gidiyordu ya birden durdu. Smerdyakov'a döndü. Tuhaf bir şey oldu o anda. İvan Fyodorovich kendini kaybetmiş gibi dudaklarını ısırıyor, var gücüyle yumruklarını sıkıyordu. Bir saniye daha geçse Smerdyakov'un üzerine atılacaktı. Aynı anda Beriki de sezinlemişti bunu, ürpererek geri çekildi. Tehlikeyi ucuz atlatmıştı Smerdyakov. İvan Fyodorovich hiçbir şey söylemeden, ne yapacağını bilmiyormuş gibi dönüp yürüdü. Öfkeyle tane tane konuşarak yüksek sesle, ''Yarın Moskova'ya gidiyorum.'' dedi. ''Bilmek istersin belki, sabah erkenden çıkıyorum yola. Hepsi bu kadar işte.'' Bunu Smerdyakov'a söylemeye neden gerek gördüğüne sonraları kendisi de şaşıyordu. Uşak bunu bekliyormuş gibi, ''En iyisini yapıyorsunuz.'' dedi. ''Öyle bir şey olursa telgrafla çağırırlar sizi.'' İvan Fyodorovich gene durdu, gene hızla döndü Smerdyakov'a. Ama Berikine de bir şeyler olmuştu sanki. Yılışıklığı, umursamaz tavrı bir anda kaybolmuştu. Yüzünde aşırı bir dikkat, bekleyiş anlatımı okunuyordu. Ne var ki ürkek, yaltaklanan bir bekleyişti bu. ''Daha bir şey söylemeyecek misin? Söyleyeceklerin bu kadar mı?'' İvan Fyodorovich'in gözlerinin içine yiyecekmiş gibi bakarken bakışlarında bu soru seziliyordu. İvan Fyodorovich neden bilinmez sesini birden son derece yükselterek ''Öyle bir şey olursa Çermaşniya'dan da çağıramazlar mı beni?'' diye bağırdı. Smerdyakov ne söyleyeceğini şaşırmış gibi ama İvan Fyodorovich'in gözlerinin içine dik dik bakmayı sürdürerek alçak sesle ''Çermaşniya'dan da çağırırlar elbette.'' diye mırıldandı. ''Çağırırlar. Moskova uzak, Çermaşniya ise yakın değil mi? Çermaşniya'ya gitmemde ısrar etmenin nedeni yol parasını acımandan olsa gerek. Yoksa yolu uzatıp yorulacağım için bana mı acıyorsun?'' Smerdyakov gene zamanında geri çekilebilmek için hazırlanarak acı acı gülümsedi. ''Evet.'' diye mırıldandı. Ama İvan Fyodorovich birden gülümsedi. Smerdyakov pek şaşmıştı buna. Öyle gülümseyerek de uzaklaştı yanından. O anda yüzüne bakan, onun hiç de neşesinden gülümsemediğini hemen anlardı. Niçin gülümsediğini kendi de bilmiyordu zaten. Sinir krizi gelmiş gibi yürüyordu. 8. Akıllı insanla konuşmak da hoştur. Konuşması da bir sinir krizinin belirtilerini taşıyordu. İçeri girer girmez salonda Fyodor Pavlovich'i görünce elini kolunu sallayarak seslendi ona birden. ''Size gelmedim, odama çıkıyorum, hoşça kalın.'' Babasına bakmamaya çalışarak yanından geçti. O anda ihtiyardan son derece nefret ediyor olabilirdi. Ama böylesine açık bir düşmanlık gösterisi Fyodor Pavlovich için de beklenmedik bir şeydi. İhtiyarın da ona bir söyleyeceğinin olduğu besbelliydi. Onunla karşılaşmak için özellikle çıkmıştı salona. Böylesine bir davranış karşısında olduğu yerde kala kalmış, merdivenleri çıkan oğlunun arkasından, gözden kayboluncaya dek hiçbir şey söylemeden alaylı alaylı bakmıştı. İvan Fyodorovich'in hemen peşinden gelen Smerdyakov'a aceleyle ''Nesi var?'' diye sordu. Beriki kaçamak karşılık verdi. Canı bir şeye sıkılıyordur, içini ancak Tanrı bilir onun. Şeytan görsün yüzünü. Varsın sıkılsın canı. Semaveri hazırla, sen de çabuk çek arabanı, sallan biraz. Yeni bir haber var mı? Smerdyakov'un demin Ivan Fyodorovic'e yakındığı, yani beklenen bayan konukla ilgili sorular izledi birbirini. Burada atlıyoruz bu soruları. Yarım saat sonra evin kapısı bacası kilitlenmişti. Kaçık ihtiyar bir başına odalarda dolaşıyor, ürkek bir heyecan içinde, ara sıra pencereden dışarı bakıp gecenin karanlığından başka bir şey göremeden kararlaştırılmış 5 vuruşu bekliyordu. Gecenin geç saatleriydi. Ivan Fyodorovic uyumuyor, düşünüyordu. O gece çok geç, saat 2'de yattı. Ama neler düşündüğünü bir bir anlatmayacağım şimdi. Hem ruhunun derinliklerine inmemizin sırası da değil. Zamanı gelecek bunun. Zaten böyle bir şeye kalkışsaydık da pek güç olacaktı. Çünkü düşünce değil, bir takım son derece belirsiz, daha önemlisi aşırı heyecanlı duygulardı içindekiler. İpin ucunu kaçırdığının kendisi de farkındaydı. Tuhaf, hiç umulmadık, çeşit çeşit duygularda acı veriyordu ona. Söz gelimi gece yarısından sonra birden aşağı inmek, kapıyı açarak avludaki küçük eve gitmek, Smerdyakov'u kıyasıya dövmek isteğini duydu içinde. Ama bunun için istediğini sorsalardı, bu uşaktan birdenbire son derece nefret etmeye başladığından, hakaretlerine dayanamadığından başka hiçbir şey söyleyemezdi. Öte yandan o gece birkaç kez de ona bütün fizik gücünü yitirten, hissediyordu gücünü yitirdiğini, anlatılmaz, kişiyi küçük düşürücü bir ödleklik sarmıştı benliğini. Başı ağrıyor, dönüyordu. Birisinden öc almaya hazırlanıyormuş gibi bir nefret duygusu sızlatıyordu içini. Meyhanedeki konuşmalarını anımsadıkça Alyosha'dan bile nefret ediyordu. Kendi kendinden pek nefret ettiği anlar da oluyordu. Katerina Ivanovna'yı aklına bile getirdiği yoktu. Sonra kendi de şaştı buna. Üstelik dün sabah Katerina Ivanovna'nın karşısında yarın Moskova'ya gideceğim diye yüksekten atarken içinde bir sesin ona "Saçmalıyorsun, gitmeyeceksin, öyle atıp tutuyorsun ya, ayrılamazsın." diye fısıldadığını da çok iyi anımsıyordu. Aradan uzun zaman geçtikten sonra Ivan Fyodorovic o geceyi düşündüğünde arada bir kanepeden fırlayıp birisinin onu görmesinden son derece korkuyormuş gibi usulca kapıyı açtığını, merdivene çıkıp aşağıda Fyodor Pavlovich'in ayak seslerini dinlediğini, soluğunu tutarak, kalbi küt küt vurarak tuhaf bir merakla uzun süre 5 dakika kadar orada öyle beklediğini anımsadıkça aşırı bir tiksinti duyuyordu. Bütün bunların için yaptığını, aşağıya niçin dinlediğini kendi de bilmiyordu kuşkusuz. Bu davranışını ömrünün sonuna dek çirkin diye nitelemiş, ruhunun en gizli köşesinde hayatının en alçakça davranışı saymıştır. O anda Fyodor Pavlovich'e karşı bir nefret bile yoktu içinde. Nedense merak ediyordu yalnızca. Aşağıda nasıl dolaşıyordu acaba? Şu anda ne yapıyordur odasında? Pencereden dışarı karanlık avluya nasıl bakıyordur? Birden odanın ortasında durup Smerdyakov ne zaman pencereyi tıklatacak diye nasıl uzun uzun bekliyordu? Bunları düşünüyor, gözünün önüne getirmeye çalışıyordu. Bu iş için 2 kez çıkmıştı merdiven başına. Evin içinde çıt duyulmuyordu artık. Saat 2 olmuş, Fyodor Pavlovich de yatmıştı. Ivan Fyodorovich hemen uyumaya kesin kararlı, kendisini pek bitkin hissediyordu, yatağa girdi. Gerçekten de gözlerini kapar kapamaz derin bir uykuya daldı. Düş bile görmedi ama erkenden saat 7'de ortalık daha aydınlanmadan uyandı. Gözlerini açınca olağanüstü bir canlılık geldi üzerine. Kendisi de şaşmıştı buna. Hemen fırladı yatağından, aceleyle giyindi, valizini çıkarıp çabuk çabuk hazırlamaya koyuldu. Dün sabah çamaşırlarını getirmişti çamaşırcı kadın. Bu rastlantıya birdenbire gidişi için en küçük bir engelin bile bulunmadığına gülümsedi. Gerçekten de birdenbire bir gidişti bu. Gerçi dün Katerina Ivanovna'ya, Alyosha'ya, sonra da Smerdyakov'a bugün gideceğini söylemişti ya, gece yatağa girerken bunu çok iyi anımsıyordu. gitmeyi, hele böyle yataktan kalkar kalkmaz hemen valizini hazırlamaya koyulacağını aklının ucundan geçirmiyordu. Biraz sonra valizi de çantası da hazırdı. Marfa Ignatievna her sabahki "Nerede içeceksiniz çayınızı, odanızda mı aşağıda mı?" sorusunu sormak için odasına girdiğinde saat 9 olmuştu. Aşağı indi. Konuşmasında, davranışlarında bir savrukluk, bir acelecilik olduğu halde sanki neşeli bir görünüş vardı. Babasına güler yüzle günaydın dedikten, hatta keyfinin nasıl olduğunu inceden inceye sorduktan sonra, onun yanıtının sonunu beklemeden, bir saat sonra temelli Moskova'ya gideceğini söyledi. Atların hazırlanması için emir vermesini rica etti. İhtiyar oğlunun gidişine üzülmeyi pek kaba bir biçimde unutmuş, açıklamasını hiç şaşkınlık göstermeden dinliyordu. Üstelik önemli işini anımsayarak telaşlandı. "Ah sen, oldu mu bu şimdi? Dün söyleseydin ama olsun varsın, yoluna koyarız gene. Bir iyilik yap bana anam babam. Çermaşniya'ya uğra. Zaten uzatmaz yolunu. Volovya istasyonundan sola saptın mı 10-12 verst ötede Çermaşniya çıkar karşına. Kusura bakmayın yapamam. Tren istasyonuna 80 verst var. Moskova treni akşam 7'de kalkıyor ancak yetişirim. Yarınki trene binersin. Olmazsa öbür gün gidersin. Bugün Çermaşniya'ya uğrayıver. Babanın bu kadarcık isteğini yerine getirsen ne olur sanki? Burada işlerim olmasaydı çoktan kendim gitmiştim. Son derece önemli bir iş çünkü. Ama gidecek durumum yok şimdi. Anlatayım sana. Begiçev'le Diyaçkin'deki koruluğum var ya, baba oğul Maslov'lar kesim için topu topu 8.000 ruble veriyorlar oraya. Oysa geçen yıl başka bir tüccar 12.000 veriyordu. Buralı değildi adam. İşin püf noktası da burası zaten. Bunun için buralı tüccarlardan fayda yok. 100.000'lik baba oğul Maslov'lar istedikleri gibi at oynatıyorlar piyasada. Biçtikleri değere itiraz etmek kimin haddine? Geçen perşembe İlyinski papazından bir mektup aldım. Gorstkin adında bir tüccarın köye geldiğini, tanıyorum onu, buralı değildir. Progrebov tüccarlarındandır, yani Maslov'ları takmaz. Koruluğa 11.000 verdiğini yazıyor. Duyuyor musun? 11.000 veriyor. Adam bir hafta kalacakmış köyde. Gidip konuşsan onunla ne iyi olurdu. Papaza yazın, o konuşsun. Yapamaz, önemli iştir bu. Böyle işlerden anlamaz. Pırlanta gibi bir insandır. Senetsiz sepetsiz 20.000 rubleyi gözümü kırpmadan emanet edebilirim ona. Ama işten anlamaz. Kargalar bile aldatır onu. Oysa okumuş adamdır, ne tuhaf değil mi? Gorstkin'e gelince mavi gömlekli bir köylüden farkı yoktur. Ama Hinoğlu hindir de. Tek ayak üstünde 40 yalan söyler. Beni düşündüren de bu işte. Bazen öyle bir yalan savurur ki niçin böyle söylüyor diye şaşırıp kalırsın. Önceki yıl yalandan şöyle söylüyordu. Karım öldü, yeniden evlendim. Düşün bir kez, kuyruklu yalandı bu. Karısı falan ölmemişti. Kadın sapasağlam, her 3 günde bir güzel bir sopa çeker kocasına. Bu bakımdan koruluğu 11.000'e alacağım derken ciddi olup olmadığını iyice anlamam gerekiyor.